Ayrım 12. Çizmelerinin altından taşları fırlatarak aşağı koştular. Ağaçlar ve eğim yüzünden filleri göremez olmuşlardı. Leon önde vadinin tabanına ulaştılar. Leon tepenin dibinden sola doğru koşmaya başladı. Filleri görebilecekleri yere bir an önce yerleşmek için acele ediyordu. İri hayvan geçidine ulaştı. Yol çağlar boyunca toynakların, patilerin ve ayakların altında ezilip düzleşmişti. Kermit hemen dibinde iki masayda birkaç adım gerideydi. Leon ileride tepeden inen sığ bir derenin yolu kestiğini gördü. Sel taşkınlarıyla oluşmuştu. Onlar dereye ulaşamadan birkaç şey birden aynı anda gerçekleşti. Leon öndeki filin derenin karşı tarafındaki ağaçların arasından çıktığını, peşine sıralanmış diğer iki fille birlikte kendilerine doğru geldiklerini gördü. Aralarında 500-600 metre vardı. Sonra sol taraflarından tepenin üstünden bir feryat yankılandı. Nöbetçi babunlardan biri sürüyü uyarıyordu. Aşağıda koşan insanları görmüştü. Yaygarası bütün vadiyi sardı. Üç fil aniden durdu. Birbirlerine yanaşmış kuşkuyla salınıyor, tehlike kokusunu almak için hortumlarını havaya kaldırıyor, sesleri duymak için hassaslaşmış kulaklarını iki yana sallıyorlardı. Leon herkesi kıpırdamayın diye uyardı. En ufak bir hareketi bile algılarlar. Kendisi de durup dikkatle dinlemeye başladı. Hangi yöne koşacaklar diye merak ediyordu. Kalbi koşmaktan ve duyduğu heyecandan yerinden fırlayacakmış gibiydi. Üç fil de başının her bir yanında en azından 50 kiloluk dişler taşıyordu. Hangi yöne gitmeliyiz diye düşündü, sonra kararını verdi. Onlar bizi keşfetmeden dereye ulaşmak zorundayız dedi ve tekrar ilerlemeye başladı. Filler yerlerini saptayamadan dereye vardılar ve dik yamaçtan aşağı kayarak kıyıdaki bitkilerin alçak dallarını yiyen bir impala sürüsünün ortasına indiler. Sürü panikle birbirine girdi ve zıplayıp homurdanan hayvanlar derenin karşı tarafından karaya çıkıp geniş yoldan doğruca üç erkek file doğru koşmaya başladı. Lider fil impalaların gelişini görünce olduğu yerde döndü ve dik yamaca doğru koşmaya başladı. Diğer ikisi de peşinden gittiler. Leon kıyıdan bakarken olup biteni görmüştü. Kahrolası budala impalalar diye homurdandı. Üç fil tepenin dibindeki ilk bayırda diagonal olarak onlardan uzaklaşarak zirveye doğru koşuyordu. Deli gibi hadi Kermit diye bağırdı. Tepeye varmadan önlerini kesemezsek bir daha hiç göremeyiz onları. Derenin sığ yerinden karşıya koşup tepenin eteğine ulaştılar. Şimdi fillerin 200 metre gerisindeydiler. Leon uzun adımlar atarak yoluna çıkan küçük kayaların üstünden atlayarak tepeye doğru koştu. Filler bu kadar dik bir yamacı dümdüz giderek tırmanamazdı. Liderleri yana saptı ve zigzaklar çizerek koşmaya başladı. O arada Leon da Kermit de dümdüz koşarak tırmanıyorlardı. Onların her zigzag yapışında devasa avlarına biraz daha yaklaşmış oluyorlardı. Kermit böyle devam edebileceğimi sanmıyorum diye soludu. Yere yığılmak üzereyim. Devam et dostum. Leon arkaya uzanıp Kermit'in bileğini yakaladı. Hadi neredeyse geldik. Kermit'i yukarı sürüklüyordu. Artık onlardan öndeyiz. Fazla bir şey kalmadı. Nihayet tepenin zirvesine vardılar ve Kermit bir ağaç gövdesine yaslandı. Gömleği terden sırılsıklam olmuştu. Göğsü inip kalkıyor, düdük gibi sesler çıkararak nefes alıyordu. Bacakları felçli gibi titriyordu. Leon bayırdan aşağıya baktı. Lider fil onların seviyesinden 30 metre aşağıda kıvrıla kıvrıla kendilerine yaklaşmaktaydı. Leon hayvanın birkaç dakika sonra atış menziline gireceğini ama onları fark etmeyeceğini tahmin etti. Kermit hazır ol ahbap, dön bu tarafa, düzgün bir atış yapmaya hazırlan. Çabuk, birkaç saniye sonra buradalar diye tısladı. Ancak tek bir şans sanırlar, lidere nişan al. Omzunun hemen altından, koltuk altından vur, kalbine gitsin, beyin atışı yapmaya kalkma. Lider fil birdenbire görüş alanının üst kısmında hareket eden şekilleri görmüş ve hortumunu kuşkuyla savurarak durmuştu. Dönüp aşağı inmeye niyetlendi ama Manyoro ile Loikot arkasından geliyorlardı. Kollarını sallayıp bağırarak hayvanı avcıların bulunduğu yöne döndürmeye çalıştılar. Hayvan yine duraksadı, başını iki yana sallıyordu. Arkadaşları da tam arkasında durmuşlardı. İki masayı ürkütücü sesler çıkarıp kırmızı pelerinlerini sallayarak üstlerine koşuyorlardı. Oysa tepedeki adamlar sessiz ve hareketsiz bekliyorlardı. Bu yüzden öndeki file daha az tehlikeli göründüler. Tekrar döndü ve Leon da Kermit'in beklediği yere doğru gitmeye başladı. Öbür ikisi de onu izlediler. Leon alçak sesle, "İşte geliyorlar, hazır ol," dedi. Kermit dirseklerini dizleriyle destekleyerek kalçalarının üstünde kıpırdamadan bekliyordu. Ama hala soluk soluğaydı ve Leon heyecandan Winchester'inin namlusunun sallandığını gördü. Kermit'in o ilginç atıcılık gösterilerinden birini yapacağından korkmuştu. Ama artık vakti gelmişti. Nefesini verip, "Şimdi Kermit, indir onu," diye bağırdı. Kendisi de Kermit ıskalarsa diye Holland'ını hazır tutuyordu ki ıskalayacağından da emindi. Winchester patlar patlamaz Kermit'in elinden savruldu. Leon şaşkınlıkla tüfeğini indirdi. Mermi öndeki filin omzuna değil, tam kulak deliğine saplanmıştı. Fil dizlerinin üstüne çöktü ve anında öldü. Winchester tekrar patlarken Leon yerinden zıpladı. Yere düşen liderin arkasından gelen fil de mükemmel bir beyin atışıyla ölü olarak devrilmişti. Fakat yamaç tarafına düşmüş ve aşağı yuvarlanmaya başlamıştı. Leş giderek hız kazandı ve gevşek taşları, molozları da çığ gibi peşinden sürükleyerek gürültüyle yere çarptı. Manyoro ile Loikot az kalsın altında kalıyorlardı. Son anda kendilerini yana atabilmişler ve leş yanlarından geçip gitmişti. Üçüncü erkek zirvenin altındaki açıklıkta iki grubun arasında sıkışıp kalmıştı. Manyoro bağırarak ayağa fırlayıp şukasını salladı ve hayvana doğru koştu. Ürken fil yukarı kaçmaya başladı. Leon ile Kermit kaçış yolunda duruyorlardı. Hayvanın kaçışı dehşetli bir saldırıya dönüştü. Dikilmiş kulakları yarı geride öfkeyle böğürerek üstlerine koşuyordu. Leon bir daha diye bağırdı, "Tekrar ateş et, vur onu." Kendisi Holland'ı kaldırdı ama o daha ateş edemeden Winchester üçüncü kez patladı. Bu fil Kermit'in aşağısındaydı ama saldırı için başını kaldırdığından hedef noktası oldukça yüksekti. Yine de Kermit mükemmel bir hesaplama yapmış ve mermi ölümcül bir isabet kaydetmişti. Son fil de arkadaşları gibi savrularak ani ve acısız bir şekilde öldü. O da yamaçtan aşağı yuvarlandı. Tepenin dibine yakın büyük ağaçlara kadar kaydı ve onlara takılıp kaldı. İlk atıştan üçüncü atışa kadar olsa olsa bir iki dakika geçmişti. Leon bir kere bile ateş etmemişti. Tüfek seslerinin vadiden aşağılara doğru inen yankıları dindi ve ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Ne bir kuş ötüyor ne de bir maymun bağırıyordu. Bütün doğa nefesini tutmuş dinliyor gibiydi. Sonunda Leon sessizliği bozdu. "Başına ateş diyorum, gövdesine ateş ediyorsun. Gövdesine ateş et diyorum, başına ateş ediyorsun. Sana kolay bir atış sağlıyorum, beceremiyorsun. İmkansız bir atış sağlıyorum, tam 12'den vuruyorsun. Ne bu Roosevelt, bana niye ihtiyacın olduğunu sahiden anlamıyorum." Kermit onu duymamış gibiydi. Tere batmış suratında sersemlemiş bir ifadeyle kucağındaki tüfeğe baka kalmıştı. "Tanrı beni seviyor," diye fısıldadı. "Daha önce hiç bu kadar iyi atış yapmamıştım." Başını kaldırıp üç devasa cesere baktı. Ağır ağır ayağa kalkıp en yakındaki filin yanına gitti. Çömeldi ve sağ elini uzatıp saygıyla uzun parlak dişleri okşadı. "Olanlara inanamıyorum. Büyük sihirbaz sanki benim elimden çıkmış gibiydi. Sanki ben bir kenarda durmuş uzaktan kendimi seyrediyordum." Winchester'ı dudaklarına götürdü ve mavimsi metal namluyu öptü. "Merhaba büyük sihirbaz. Lucima ana sana müthiş bir büyü yapmış değil mi?" Dişlerin çürüyen etlerden ayrılabilmesi için 6 gün beklemeleri gerekti. Daha sonra Manyoro yakındaki Samburu köylerinden onları Evaso Nigira nehrinin kıyısındaki ana kampa taşıyacak hamallar ayarladı. Dönüş esnasında küçük bir ilave tur yapıp gizledikleri gergedan başını da aldılar. Kampa yaklaşırken büyük hayvanları taşıyan hamal grubu seyre değer bir manzara oluşturuyordu. Kamp yönünden kendilerine doğru gelen küçük bir grup atlı gördüklerinde nehirden hala birkaç kilometre uzaktaydılar. Kermit hevesle sırıtarak, "Bahse girerim, babam ne yaptığıma bakmaya geliyordur," dedi. "Bütün bunları görünce suratının alacağı hali sabırsızlıkla bekliyorum." Gelenleri beklemek üzere kendi atlarını dizginleyince Leon dürbününü alıp grubu inceledi. "Dur, bu baban değil." Biraz daha baktı. "Şu gazeteciyle fotoğrafçısı. Bizi nerede bulacaklarını nasıl bildiler?" "Kermit, sanırım kampımızda bir muhbirleri var. Zaten kendi gözleri de akbaba gibi dört dönüyor," diye yorumda bulundu. "Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Neyse, onlarla konuşmak zorundayız." Andrew Fagan yaklaşıp şapkasını kaldırdı. İyi günler Bay Roosevelt diye seslendi. Adamlarınız fil dişi mi taşıyor öyle? Bu kadar büyük olduklarını bilmezdim. Hele şunlar dev gibi. Çok başarılı bir safari yaşıyorsunuz. En içten tebriklerimi sunarım. Avlaklarınıza daha yakından bakabilir miyim? Leon hamalları çağırıp yüklerini yere sermelerini istedi. Fagin atından indi ve heyecanla bakmaya gitti. Av hikayelerinizi dinlemeyi çok isterdim Bay Roosevelt dedi. Tabii bana biraz zaman ayırabilirseniz. Ve tabii ki siz ve Bay Courtney birkaç poz daha verirseniz minnettar kalırım. Okurlarım öykülerinize bayılacak. Bildiğiniz gibi benim yazılarım neredeyse Moskova'dan Manhattan'a kadar medeni dünyanın tüm gazetelerinde yayınlanır. Bir saat sonra Fagan'la fotoğrafçısının işi bitmişti. Fagan aldığı notlarla defterinin yarısını doldurmuş, fotoğrafçı da avcıların ve avladıklarının birkaç düzine resmini çekmişti. Fagan daktilosunun başına geçmek için sabırsızlanıyordu. Yazısını ve talimatlarını bir atlıyla Nairobi'deki telgraf ofisine gönderip bir an önce New York'taki editörüne ulaştırmak niyetindeydi. Herkes birbiriyle tokalaşırken Kermit birdenbire ''Babamla tanıştınız mı?'' diye sordu. ''Hayır efendim, tanışmadım ama kendisinin başlıca hayranlarından biri olduğumu belirtmeliyim.'' ''Kermit yarın sabah ana kampa beni görmeye gelin.'' dedi. ''Sizi tanıştırayım.'' Fagan bu davet karşısında kendinden geçmişti. Atıyla uzaklaşırken hala teşekkürlerini iletiyordu. Leon aklında ne var ahbap diye sordu. Dördüncü kuvvetten nefret ettiğini sanıyordum. Ediyorum ama arkadaşlıkları düşmanlıklarından iyidir. Günün birinde Fagan'ı tanımak işime yarayabilir. Şimdi bana borçlanmış oldu. Leon'la Kermit o gün öğleden sonra nehir kıyısındaki ana kampa girdiler. Kimse onları beklemiyordu. Başkan kuvvetli bünyesi sayesinde şükran günü yemeğinin etkilerinden tümüyle kurtulmuştu. Çadırının önünde bir ağacın altında oturmuş, en sevdiği kitaplardan biri olan Dickens'ın Pickwick belgelerini okuyordu. Şaşkın bir ifadeyle oğlunun gelişinin yarattığı karmaşaya baktı. Kampın tüm personeli yani hemen hemen 1000 kişi dört bir yandan kampa dönen avcıları karşılamaya koşuyordu. Kalabalık dişlere ve gergedan başına daha yakından bakabilmek için başlarına üşüştü. Teddy Roosevelt kitabını kenara bıraktı. Çelik çerçeveli gözlüğünü düzeltti, koltuğundan kalktı. Gömleğinin uçlarını göbeğinin üstünden pantolonuna tıkıştırdı ve karmaşanın sebebini görmeye gitti. Kalabalık geçmesi için saygıyla yol açtı. Kermit babasını karşılamak üzere eğerden atladı. Büyük bir içtenlikle tokalaştılar ve başkan oğlunun kolunu tuttu. ''Eh oğlum neredeyse 3 haftadır yoksun. Merak etmeye başlamıştım. Şimdi bu ihtiyara neler getirdiğini göster bakalım.'' İkisi birlikte hamalların ganimetleri dizdiği yere gittiler. Leon hala atının üstündeydi ve başkanın yüzünü başlarının üstünden gayet iyi görecek bir konumdaydı. En ufak bir mimik değişikliğini bile yakalayabilirdi. Yerde yatan dişleri sayarken Roosevelt'ın hafif, keyifli ilgisinin yerini şaşkınlığa bıraktığını gördü. Dişlerin kalınlığını görünce de şaşkınlığın yerini dehşet almıştı. Kermit'in kolunu bırakıp avların yanı sıra yürümeye başladı. Sırtı oğluna dönüktü ama Leon başkanın duygularının kıskançlık ve öfkeye dönüştüğünü görebiliyordu. Başkanın bulunduğu pozisyona gelmesinde yeryüzündeki en rekabetçi insanlardan biri olmasının payı büyüktü. Her alanda üstün olmaya, her ortamda en önde ve en tepede bulunmaya alışkındı. Şimdi hayatında ilk kez oğlunun gerisinde kalma gerçeğini kabullenmekle zorlanıyordu. Başkan ganimet dizisinin sonunda durdu ve ellerini arkada birleştirmiş olarak dikildi. Bıyıklarının uçlarını çiğniyordu, kaşları çatılmıştı. Sonra ifadesi bir anda değişti. Kermit'e döndüğünde gülümsüyordu. Leon adamın duygularını bu kadar çabuk kontrol altına alabilmesine hayran olmuştu. ''Roosevelt muhteşem'' dedi. ''Bu dişler şu ana kadar elde ettiklerimizden üstün ve çok büyük bir ihtimalle safarinin bundan sonrasında da daha iyisi olmayacak.'' Kermit'in elini bir daha sıktı. ''Seninle gurur duydum. Gerçekten ve içtenlikle. Bu olağanüstü avda kaç atış yaptın?'' ''Av rehberime sorsan daha iyi baba.'' Kermit'in sağ elini bırakmamış olan başkan Leon'a baktı. Bay Courtney kaç atış? 10 mu? 20 mi? Daha mı çok? Anlatın lütfen. Leon, oğlunuz 3 fili ard arda 3 atış yaparak öldürdü diye cevap verdi. 3 mükemmel beyin atışı. Roosevelt bir an Kermit'in yüzüne baktı. Sonra oğlunu sert bir harekette kendine çekip sımsıkı kucakladı. Seninle gurur duyuyorum Kermit. Şu an olduğumdan daha gururlu olamam. Leon başkanın omzunun üstünden Kermit'in yüzüne baktı. Adeta ışıldıyordu. Şimdi karışık duygulara kapılma sırası Leon'daydı. Arkadaşı adına sevinmişti ama kendisi adına çaresiz bir acı duyuyordu. Günün birinde keşke benim babam da bana bunları söylese. Ama hiç söylemeyecek, biliyorum diye düşündü. Başkan sonunda oğlundan uzaklaşıp onu bir kol mesafesinde tuttu, ışıltılı gözlerle yüzüne baktı. ''Oğlum bir şampiyon olmasa kahrolurdum.'' dedi. ''Yemekte her şeyi anlatmanı istiyorum ama burnum yemekten önce bir yıkanman gerektiğini söylüyor. Hadi şimdi git de temizlen.'' Sonra Leon'a baktı. ''Yemekte siz de bize katılırsanız sevinirim Bay Courtney. 7:30-8 gibi diyelim mi?'' Leon düz ustarasını çenesini kaplayan gür ve kalın kıllarda gezdirirken İsmail de galvaniz küveti neredeyse ağzına kadar sıcak suyla doldurmuştu. İçerisi odun sisi kokuyordu. Leon küvetten çıkarken vücudu pembe pembeydi ve İsmail elinde ateşin yanında ısıttığı büyük bir havluyla bekliyordu. Leon'un yatağında jilet gibi ütülenmiş safari giysileri seriliydi. Altında da ayna gibi parlayan bir çift çizme duruyordu. Kısa bir süre sonra saçı briyantin sürülüp taranmış olan Leon, sirk büyüklüğündeki çadıra doğru yola koyulmuştu. Başkanın davetine geç kalmamaya kararlı olduğu için yarım saat erken gidiyordu. Percy Phillips'in çadırının önünden geçerken tanıdık bir ses yolunu kesti. ''Leon, bir dakika içeri gelsene.'' Sinek perdesini açıp içeri girince Percy elinde bir bardakla oturur buldu. Percy eliyle karşısındaki boş koltuğu gösterdi. ''Otursana, başkan masasında içki bulundurmuyor. Muhtemelen bu gece içeceğin en sert içki kızılcık şerbeti olacaktır.'' Hafifçe dudak büküp Leon'un koltuğunun yanındaki sehpada duran şişeyi gösterdi. ''Biraz takviye yapsan iyi olur.'' Leon kendine iki parmak malt buna habayin viski koydu ve üstüne kaynatılıp soğutulmuş nehir suyu ekledi. Tadına baktı. ''İksir bu, bunun tiryakisi olabilirim.'' ''Altından kalkamazsın henüz.'' Percy kendi kadehini uzattı. ''Başlamışken benimkini de tazele.'' Kadehi dolunca Leon'a doğru kaldırdı. ''Sağlığına.'' Leon da kadehini kaldırdı. Hoş kokulu içkinin tadına vararak karşılıklı oturdular. Sonra Percy, ''Bu arada son muhteşem başarılarını kutlamış mıydım?'' dedi. ''Bunu yaptığınızı hatırlamıyorum efendim.'' ''Tüh bana, kutladığıma yemin edebilirdim oysa. Yaşlanıyorum galiba.'' Gözlerini kırpıştırdı. Buruşuk güneş yanığı yüzünde masmavi gözleri pırıl pırıl parlıyordu. ''Pekala, o zaman şimdi iyi dinle. Bunu sadece bir kere söyleyeceğim. Bugün mahmuzlarını hak ettin. Seninle gerçekten büyük gurur duydum.'' ''Teşekkür ederim efendim.'' Leon beklendiğinden çok daha derinden etkilenmişti. ''Artık şu efendimi kaldırıp Percy'le.'' ''Teşekkür ederim efendim.'' ''Percy, sadece Percy.'' ''Teşekkür ederim, sadece Percy.'' Bir süre dostça bir sessizlik içinde içkilerini yudumladılar. Sonra Percy devam etti. ''Herhalde gelecek ay 65'i devireceğimi biliyorsundur.'' ''Hiç öyle düşünmemiştim.'' ''Düşünmemişmiş. Muhtemelen 90'ı geride bıraktığımı düşünmüşsündür.'' Leon kibarca itiraz etmek için ağzını açtı ama Percy eliyle onu susturdu. ''Belki şimdi konuyu açmanın sırası değil ama giderek ağırlaştığımı hissediyorum.'' İhtiyar bacaklarım eskisi gibi değil. Bugünlerde yürüdüğüm her bir kilometre 5 kilometre gibi geliyor. 2 gün önce 100 metreden bir Tommy kaçırdım. Hem de kıpırdamadan oturuyordu. Artık yardıma ihtiyacım var. Kendime bir ortak bulmayı düşünüyorum. Genç bir ortak. Aslında bayağı genç bir ortak.'' Leon gerisini duymayı bekleyerek ihtiyatla başını salladı. Percy cebinden gümüş avcı saatini çıkarıp süslü kapağını açtı, kadrana baktı. İçkisini başına dikip ayağa kalktı. ''Eski Amerikan başkanını yemekte bekletmek olmaz. Yemek yemeyi seviyor ama şarap sevmemesi ne yazık. Neyse, eminim buna da dayanırız.'' Büyük çadırda 10 kişilik yemek hazırlanmıştı. Freddy Salus ve Kermit başkanın iki yanındaki şeref koltuklarındaydı. Leon masanın sonuna, ev sahibinin en uzağına yerleştirilmişti. Teddy Roosevelt doğuştan öykücüydü. Dili gümüşten, bilgisi ansiklopedik, aklı abidevi, coşkusu bulaşıcı ve çekiciliği dayanılmazdı. Siyasetten dine, kuş biliminden felsefeye, tropikal tıptan Afrika antropolojisine, bir konudan başka bir konuya geçerken konuklarını büyülüyordu. Başkan Avrupa'daki uluslararası gerilimi değerlendirirken Leon kulak kesildiği için tabağındaki antilop etini soğuttu. Bu domuz avına çıktıklarında Penrod Ballantyne'ın yeğenine ayrıntılarıyla anlattığı bir konu olduğu için yabancısı değildi. Başkan aniden ona baktı. Sizin görüşünüz nedir Bay Courtney? Bütün başlar merakla ona dönünce Leon küçük bir panik yaşadı. İlk aklına gelen konuyla pek ilgilenmediğini ve kendini fikir beyan edecek yeterlilikte görmediğini söyleyip kaçmak oldu. Ama sonra kendini topladı. Efendim, konuya İngiliz bakış açısından yaklaşacağım için mazur görün. Ben tehlikenin Almanya ile Avusturya'nın imparatorluk hayallerinde yattığına inanıyorum. Bunun dışında bir de Avrupa'daki çeşitli devletler arasında giderek artan gizli kapaklı anlaşmalarda da aynı sorun söz konusu. Bu ittifaklar karışık olsa da hepsi de dışarıdan biriyle sorun çıktığında birbirini koruyup destek veriyor. Böyle bir ittifakta yer alan küçük ortak komşusuyla çatışmak gibi bir hataya düşer de daha güçlü olan ortağını yardıma çağırırsa bir domino etkisi görülebilir. Roosevelt gözlerini kırpıştırdı. Böyle ağır bir yanıt beklememişti. Örnek verir misiniz lütfen? Biz Britanya İmparatorluğu'nun ancak güçlü bir kraliyet donanması sayesinde bir arada kalabileceğine inanıyoruz. İkinci Kaiser Wilhelm Alman donanmasını dünyanın en güçlü donanması yapma niyetini gizlemiyor. Bu durum imparatorluğumuzu tehdit ediyor. Avrupa'da Belçika, Fransa ve Sırbistan gibi ülkelerle sonuca giden anlaşmalar yapmaya zorlanıyoruz. Almanya'nın da Avusturya ve Müslüman bir ülke olan Türkiye ile anlaşmaları var. 1905'te Fas'la yeni stratejik ortağımız olan Fransa arasında gerilim artınca bütün Kuzey Afrika'da kriz çıktı. Çünkü Türkiye ile olan ittifakı yüzünden Almanya Fransa'ya karşı çıkmak zorunda kaldı. Fransa bizim müttefikimiz olduğu için de biz onun adına karşı çıkmak zorunda kaldık. Bu domino etkisi. Ancak yoğun diplomatik görüşmeler ve çok büyük şansla savaştan kaçabildik. Leon dinleyenlerin yüzündeki ifadenin saygıya dönüştüğünü görünce kendine devam etme cesareti buldu. Hoşnutsuzluk belirten bir jest yaptı. Bana dünya bir uçurumun kenarında sallanıyormuş gibi geliyor. Dolap içinde dolap dönüyor ve onca insanın başkanı olarak ortada pek çok tehlikeli oyunun döndüğünü sizin de göreceğinize inanıyorum. Roosevelt kollarını göğsünde kavuşturdu. Genç omuzların üstünde akıllı bir baş. Yarın akşam da bizimle yemek yemelisiniz. Afrika'daki ırksal bölünmeler ve gerilimler hakkındaki fikirlerinizi de duymak isterim. Fakat şimdi daha önemli konularımız var. Oğlum sizinle avlanmayı seviyor. İkinizin son fil ve gergedan zaferi üstüne başka planlarınız olduğunu anlattı. Kermit'in benimle avlanmaya devam etmek istemesine sevindim efendim. Ben de kendisinin arkadaşlığından büyük zevk alıyorum. Bundan sonra ne avlayacaksınız? Baş iz sürücüm çok büyük bir timsahın izini buldu. Böyle bir yaratık Smithsonian'ın ilgisini çeker miydi acaba? Her anlamda. Fakat timsahın yerini biliyorsanız bu iş fazla sürmez. Sonrası için ne düşünüyorsunuz? Kermit şöyle gösterişli bir aslan vurmak istiyor. Vay canına! Kermit'in kolunu çimdikledi. Fil ve gergedan avında beni yendiğin yetmedi. Şimdi de üçüncü zaferimi eklemek istiyorsun. Masadakiler de onunla birlikte gülerken Teddy Roosevelt devam etti. Tamam dostum, hodri meydan. $10 bahse girelim mi? Bahsi garantilemek için baba oğul tokalaştılar ve başkan, konu aslan olunca dünyanın en büyük uzmanı yanımızda olduğu için şanslıyız. Oğlundan öbür yanındaki yakışıklı aksakallıya döndü. Belki bize biraz ipucu verirsin Salus. Özellikle aslanın avcıya saldırmadan önce verdiği tepkileri anlatmanı isterim. İnsan kendini nasıl hissediyor öyle bir durumda kalınca onu da söyle. Salus çatalıdı ve bıçağını bıraktı. En büyük saygı ve hayranlığı aslanlara duyarım. Asil duruşu bir yana, 2 metrelik bir engeli ağzında bir öküz leşi taşıyarak aşacak güce sahiptir. Çeneleri o kadar kuvvetlidir ki en sert kemikleri tebeşir gibi kırabilir. Ölüm gibi hızlıdır. Saldırdığı zaman saatte 70 kilometre hıza ulaşır. Salus yumuşak ama otoriter sesiyle konukların hepsini bir saat boyunca neredeyse büyüledi ve sonunda başkan araya girdi. Teşekkürler. Yarın sabah erken kalkmak istiyorum. O yüzden kusuruma bakmazsanız yatmaya gidiyorum beyler. Leon çadırlarına kadar Percy ile birlikte yürüdü. Sözlerinde Penrod'un etkisini hissettiysem de akşamki konuşmandan etkilendim Leon. Bence Teddy Roosevelt de etkilendi. Öyle görünüyor ki yıldızlara tırmanan merdivene 2 ayağınla sıkıca bastın. Frederick Salus'un tavsiyesini unutma. Aslanlar son derece tehlikeli yaratıklardır. Bir aslan kulaklarını geriye atmış, kuyruğunu da yere vurmaya başlamışsa saldırmaya hazırlanıyor demektir ve bu durumda bir an önce ateş etmekte fayda vardır. Percy'nin çadırına gelmişlerdi. Percy iyi geceler dedikten sonra sinek perdesini açıp içeri girdi ve rulo halinde yukarı toplanmış olan kapıyı indirdi.